بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موجود مجرد چیست؟ Geçen bahsimizde bu bölümün açıklamasında bir baş kelime arz etmiştim ki mücerret varlıkla maddi varlığın farklarını beyan etmişlerdi. Yani mücerret varlığı tanımlamaya çalışmışlardı. Buyurmuşlardı ki mücerret varlığın tanımını yapmak mesela biraz müşkül bir konudur ama maddi varlıkların özelliğini beyan ederek ve maddi varlıklarda olan özelliğin olmadığını mücerret varlıkta söylediğimizde mücerret varlık bir şekilde anlaşılmış olur. Demişti ki maddi varlık bir varlıktır ki birkaç tane kendi maddi varlığı has özelliğe sahipti. Bunlardan birisi kütlesi olması, ağırlığı olması, hacmi olması, mekan içerisinde olması, zaman içerisinde olması, değişime uğraması ve bölünebilir olması. Maddi varlıklar mutlaka bu özelliklere sahipti. Bir kütlesi var, az edeyim ki ağırlığı var, mekanı var, zaman içerisinde oluşuyor, yani mekana muhtaçtır, mekansız olamıyor. Zamansız değil, zaman içerisinde oluyor, zamana muhtaçtır. Ve değişime uğruyor, yani zamanın ne olması da bu yüzden kaynaklanıyor. Maddi varlıkta mutlaka bir değişim, bir hareket söz konusu. Bütün maddi varlıklar hareketi var. Hem de hareket de iki çeşitli hareketi var. Bir intikali hareketi var. Yani bir mekandan bir diğer mekana hareketi söz konusu oluyor. Ve bir mekanı boşaltıyor, diğer bir mekana doğru hareket ediyor. Ve hem de cevheri hareketi var. Ki bu cevheri hareketi de yani bir halden, bir durumdan, bir özellikten başka bir özelliğe doğru kendi zatında değişim meydana geliyor. Az edeyim ki bir de bölünebilir bir varlıktır. Yani biz onu parçalara ayırabiliriz. Hem objektif olarak yani diş alemde parçalara ayırabiliriz. Sağı solu, ön arkası veya şu parçası bu parçası diye. Ve hem de zihinde onu parçalara ayırabiliriz. Bu özellikler mutlaka maddi varlığında vardır. Ama mücerret varlıkta bunlar bulunmaz. Yani mücerret varlığın ne kütlesi var, ne hacmi var, ne mekana ihtiyacı var, ne zaman içerisindedir, ne değişime uğrar, ne de bölünebilir durumdadır. Yani onu herhangi bir taksim yapmak, parçalara ayırmak mümkün değildir. Burada mesela bunu en yakın bilmek, kendi ruhumuz ve nefsimizden öyle yola çıkarak bilebiliriz. Nefsimizin varlığında bir mekana ihtiyacı yok, zamana ihtiyacı yok. Nefsimizin varlığında maddede olunan bir hareket söz konusu değil. İntikal hareketi ve az edeyim ki ve cevheri hareket o az edeyim ki maddedeki olduğu şekliyle ve aynı zamanda bölünebilir bir durumda değildir. Nefsimizi parçalara ayırmamız imkanı değil. Bunları kendimiz bizatihi kendi nefsimizde ilmi huzuruyla buluyoruz. Yani bunu anlamak için delile ihtiyaç yok. Kendi nefsimize teveccüh etmemiz, kendi nefsimizin böyle olduğunu farkında olmamız için yeterlidir. Bunları, bu haletleri ilmi huzuruyla anlıyoruz. İlmi husulü değil. Yani nefsin hem kendisini biz geçen bahslarımızda gördük ki ilmi huzuruyla fark ediyoruz. Nefsimizi ilmi husulüyle idrak etmiyoruz. İnsan, herkes kendi nefsini ilmi huzuruyla, nefsin kendisi bizatihi kendisinin nezdinde hazırdır. Ve keza nefsin özellikleri de yine nefsin kendi nezdinde hazırdır. İnsan hem nefsin kendi varlığını ve hem zatını ve hem de özelliklerini bizatihi ilmi huzuruyla idrak ediliyor ki hata pezir değildir. Hiçbir ilmi huzuri hata, yani doğruluk ve yalanlık kavramları hata olmak ve isabet etmek kavramları, bunlar elmi usulü de olar. Yani dışarıdan duyu organları vasıtasıyla zihinde oluşan, suret vasıtasıyla bilinen bilgide oluşabilir ki bir suretini aldığımız zihinde bir iz olarak ortaya çıkan bilgi bazen diş alemle, objektif alemle mutabık olabilir. O zaman doğrudur. Bazen de onunla mutabık değil, onunla uyum içerisinde değil. Onu tam gösterir şekilde, diş başka bir şekildedir, o zihindeki suret başka bir şekildedir. Dolayısıyla bu da bu durumda da hatadır. Ki hatalı olmak ve doğru olmak kavramları elmi husuri de söz konusu. Ama elmi huzuri her zaman doğrudur. Orada hata şeyi papayı söz konusu değil. Çünkü bizatihi bilinenin kendisi bilendir. Hem bilendir ki bilinendir ve kendisini hazır olarak bulduğundan dolayı orada hata söz konusu değil. Evet, bu bölümü dışarıdan arz etmiştik. Şimdi isterseniz bir kitap üzerinden de okuyalım, bakalım ki başka bir şey, bu beyanı var mı kitabın içerisinde. Mevcudu mücerret çiist, mücerret varlık, soyut varlık, madde üstü varlık nedir? İstilah-ı mücerret der mebahis-i felsefi ve kelami ma der mukabili maddi bikar mirevet. Mücerret kavramı diyor ki bizim felsefi ve kelami bahslarımızda maddi kavramının karşıtı olarak kullanılmaktadır. Ve ezin ruh miteban onra muteradif gayri maddi danis. Bu yüzden mücerredi gayri maddi kelimesinin manasıyla aynı eş anlamlı olarak değerlendirebiliriz. Mücerret yani gayri maddi, madde olmayan. Benaberin esas berayı fehmi meneyi mücerred iptida bayet tefsiri kudra ez istilahi madde roşek. Burada ez kelimesi buradan düşmüştür. Diyor ki bu esas gereğince, benaberin esas, bu esas gereğince berayı fehmi meneyi mücerred, mücerredin anlamını anlamak için iptida ilk başta bayet tefsiri kudra kendi yorumumuzu açıklamamızı ez istilahi maddi, maddi istilahdan roşen kunim, onu roşen etmemiz icap ediyor. Midanim ki madde çi der ulumu egli manendi felsefe ve çi der ulumu tabi manendi fizik bir meneyi müteaddidi bir karmire. Diyor ki biliyoruz ki madde hem felsefede hem de tabi ilimlerde çeşitli manalarda kullanılmaktadır. Madde kelimesi dediğimizde yani tek maddenin bir anlamı yoktur. Yani felsefede farklı farklı anlamlar ifade ediyor madde. Keza fizikte de madde diyor ki farklı farklı, yani tabi ilimlerde de farklı farklı manaları vardır. Ama bu farklı manalar nelerdir? İnşallah o felsefenin ve tabi ilimlerin kendisinde görmek lazım. Yani burada onlara değinmemiz yersiz olur. Ki berresi onha ez hosele-i behsi hazir haricez ki bu maddenin felsefedeki çeşitli anlamlarını veyahut da tabi ilimlerdeki çeşitli anlamlarını burada beyan etmek, incelemek diyor ki bu hazır bahsımızın ühdesinin, hovselesinin kapsamı dışında oluyor. Yani bunun bizim bahsimiz biraz daha özet niteliktedir. Dolayısıyla o konuya girmemiz yersiz. Ezin rum behter es berayi irayi tesviri icmali ez behz bi zekri berhi vijegihayi mevcudu maddi bi perdazim. Bu yüzden diyor ki biz madde kelimesini, yani maddeden neyi kastettiğimizi tarif etmek yerine diyor ki en iyisi budur ki biz bir özet nitelikte maddenin özelliklerinden bir icmali bir suret, bir şekil ortaya koyalım. Özet bir şekil, bir fotoğraf onunla çizelim özellikleri konusunda. Ta bu şekilde biz maddeyi anlayalım. Bu durumda da mücerret anlaşmış olur. Yani ezin bu yüzden behteres, iyisi budur ki berayı irayı tesviri icmali ez bahsımızdan icmali özet nitelikte bir fotoğraf ortaya koymak için bi zikri berhi ve şeki hayi mevcudu maddi bir perdazın, maddi varlığın bir takım özelliklerini zikredelim burada diyor. Şey maddi, şey iski, maddi olan bir varlık bir şeydi ki, maddi olan bir varlık bir varlıktır ki, cerm ve hacm ve vezn darat. İlk başta kütlesi var. Cerm yani kütle, hacm yani bir belli bir boyutu var. Yani mesela diyelim ki cermden hacm farklı şeylerdir. Cerm o kütleye denilir, yoğunluk veyahut da incelik boyutu. Mesela bazı cisimler var, çok yoğundur maddeleri. Onun nedir? Çok fazla bir maddenin birikimiyle meydana gelir, demir gibi. Bazı cisimler var ki az madde, oradaki cermi onun mesela diyelim ki yoğun değil, pamuk gibi mesela diyelim ki. Maddelerle ayrıdır mesela o şeyler. Hacimde onun o boyutudur mesela diyelim ki, bu şekli mesela diyelim ki bir cisim 100 gramlık veyahut da 1 metre boyundaki bir cisim ya mesela diyelim ki 10 santim boyundaki bir cisim mesela böyle, yani onun hacmi. Vezin bir de o cirmin yani o yoğunluğun verdiği ağırlık, bir de ağırlığa sahiptir. Ve mekaniyes ve mekanda olan, bir mekana ihtiyacı olan bir varlıktır. Yani hem bara der mekan karardaret, yani her zaman madde bir mekanı işgal eder. Mekan da nedir? Gene bu mekanın tanımı da felsefede gelir mesela. Mekanın tanımı nedir? Onu burada söylemiyorum. Bilhane bizim zihnimizde mekan deyince bir fezadaki boşluk aklımıza gelir. Bir fezadaki boşluğu dolduruyor. Felsefi tanımı gene felsefede yapılmak. Ve meruz-ı hareket-i mekani vakıymış. Bir de mekansal hareket bu cisme arız oluyor. Yani bir mekandan işgal etmiş ettiği bir fezadan diğer bir fezaya doğru hareket edebilir. Hemçinin şeyi maddi kabiliyet inkısamı harici daret ve hem de ve aynı zamanda yani objektif olarak bölünebilir boyutu var. Yani bir cismi biz mutlaka ya bir fiil bölebiliriz, yani hacmi büyük olan cisimler olduğu gibi, veyahut da hacmi çok küçük olsa, mesela atom mesela, atomu bir fiil bölme imkanımız da olmasa aklen diyoruz ki bu bölünebilir. Çünkü bunun sağa solundan, ön arkasından mutlaka farklıdır diyoruz. Atom, mesela bu atom kavramını ilk olarak ortaya koyan Yunan filozofu Zemikratis'tir. Atom kavramını o atom diye, yani mesela cisimlerin, bu bizim his algılarıyla algıladığımız cisimlerin neden oluştuğu, nasıl meydana geldiği bahsi felsefede bahsedilmektedir. Zemikratis diyor ki cisimler o küçük zerreler ve atomda ona göre yani parçalara bölünmesi mümkün olmayan, bölünemeyen cisimler diyor. O küçük cisimler ki onları bölünmesi imkansızdır o zaman onun düşüncesinde, onların yığılıp bir araya gelmesinden cisim meydana gelir. Dolayısıyla bu atom kavramını ilk olarak ortaya koyan Zemikratis'tir. Daha sonra da bu görüş yani tabi ilimlerde benimsendi. Keza felsefede de bu görüş benimsendi ki cisimlerin, az edeyim yani büyük cisimlerin oluşturan küçük cisimler yani atomların olduğu görüşü kabul edilmiş oldu. Ama atomun kendisi mesela elektron, proton bunlar nasıl bir varlıkla, bunlar da gene cisim, bunların da gene cisim olduğunu, acaba onların da mesela diyelim ki oluşturan o şeyler, çekirdekleri, onlar da gene aynı zamanda cisimdi, cisim değil, onlar da gene İslam filozofları dediler cisimdir. Peki Zemikratis ki diyordu ki bölünemez atom, daha sonra İslam filozofları akli delillerle ispat ettiler ki her ne kadar bizim şimdi atomu parçalayıp bölme imkanına fiziki olarak yani objektif olarak sahip değiliz, ama aklımız diyor ki her atom yani hacmi olan bir cisim ister küçük olsun ister büyük olsun madem ki hacmi var bu bölünebilir durumdadır. Yani hariçte bölünebilir. Biz bölemesek bile akıl diyor ki bu mutlaka bölünebilir. Evet. Objektif olarak bölünebilir durumdadır. Yani hem vara imkanı tecrübe on bidul ya çen cüz has, yani kabiliyeti kısamdı yanına, yani her zaman onun iki parçaya veyahut da birkaç parçaya bölünme imkanı vardır. Efzun berin mitevan şeyi maddira velev ba istifade ez ebzar ya ba hevas zahiri idrak ker. Ve buna ilaveten diyor ki az edeyim ki maddi varlık mutlaka hisler kanalıyla idrak. Yani maddi varlıklara bizim idrakimiz, maddi bir şeyi bilmemiz ilmi huzuruyla değil. Belki maddi varlıkların varlığı hisler vasıtasıyla algılanır. Yani beş duyu vasıtasıyla. Hala eğer büyükse, beş duyu algılayabiliyorsa bizatihi o beş duyunun kendisi veyahut da eğer çok küçük bir atom gibi onu algılayamıyor ise bir takım ebzar kullanan, araçlar kullanarak yani büyüteçler mesela veyahut da yaklaştırıcı araçlar kullanarak onu idrak edebiliriz. Onlara orada işareyi hissi karar der, onu hissi olarak işare edebiliriz. Yani işte bu şu tarafta cisim sağda, solda, önde ve arkada diye gösterebiliriz. Ki buradan yola çıkarak şunu diyebileceğiz ki yani Allah Tebareke Teala madde olmadığına göre demek ki Allah Tebareke Teala'nın his vasıtasıyla idrak edilmesi nedir? İmkansızdır. Onlar ki diyorlar ki biz Allah'ı gözle göreceğiz. Onlar Allah'ı ne yapmış oluyorlar? Cisim konumuna getirmiş oluyorlar. Oysa ki her cisim aynı zamanda mahluktur. O zaman onların görmeye çalıştığı şey Allah değil, belki Allah'ın mahlukundan bir mahluktur. Nitekim yine mahlukatın içerisinde görüyorlar gökte, yerde, cennette veyahut da mesela diyelim ki kıyamette gibi. Şey maddi hemvara der mearesi tegyir ve tehevvül karar. Bir ayrı özelliği de maddi varlık her zaman bir değişim, yani o hareket, intikal hareketine ilaveten bir de kendi zatındaki değişime vasıflarının değişme durumu da söz konusudur. Zatının ve vasfının değişmesi yani hareketi cevheri veyahut da hareketi arazi. Maddi varlıklarda iki tane hareket meydana gelir. Bir cevheri zatında değişim, bir de arazi yani sıfatında değişim. Mesela diyelim ki bir elma mesela önce çekirdektir, zatı değişiyor, ağaç oluyor, zat ve aynı zamanda vasfı da değişiyor. Sonra mesela geliyor bir elma çiçeği oluyor, sonra o çiçek değişiyor, zatı değişiyor, şey halini alıyor mesela diyelim ki elmanın ilk halini almış alıyor, sonra hem zatı hem sıfatı değişiyor, olgun bir elma haline gelmiş oluyor. Bu bütün bu değişimler maddi varlık için söz konusudur. Bunların, bu özelliklerin hiçbirisi mücerrette olmamalıdır. Bedin tertip maksuduma ez şeyi mücerret şeyiz. Böylece diyor ki, ortaya çıkıyor ki bizim mücerret varlıktan maksadımız bir şeydir ki, öyle bir varlıktır ki havası eşyayı maddi deron rah nedaret. Maddi varlıkların bu yukarıda sıraladığımız özellikler ona yol bulamıyor, onda yoktur. Ve ez ofsal mezkur halis, bu yukarıda andığımız sıfatlardan halidir, boştur, onda bu özellikler söz konusu değil. Nagofte ne mana ki der nezd-i hükama-i İslami mevcudu mücerred bidun mena bidun taksim mişevet. Evet, diyor ki evet burada bunu da arz etmeliyiz ki mücerred varlıklar da İslam filozoflarının nazarında iki kısımdır. Bir, maddi varlığın bütün özelliklerinden hacim de dahil olmak üzere yani bir belli bir hacme sahip olmak, miktara sahip olmak da dahil olmak üzere bütün özelliklerinden müstağni olan, hali olan varlıklar mesela ruh gibi bir de bir takım varlıklar da var ki berzek aleminde, berzek alemindeki bedenler gibi ki orada bunların hacmi var. Yani insan, mesela diyelim oradaki insan yine aynen bir metre boyunda veya iki metre boyunda şeklindedir. Küçük, büyük gibi kavramlar orada söz konusudur. Ama diğer özellikler yani kütlesi olması, ağırlığı olması, harekette maruz olması gibi kavramlar söz konusu orada değil. Nagofte ne mana ki der nezd-i hükama-i İslam, İslam filozoflarının nezdinde mevcudu mücerred bidunu taksim mişevel iki kısma ayrılmaktadır. Mücerredi tam, tam mücerred yani tam soyut varlık ki hiç yek ez havası maddera nedaret, maddi varlıklar hiçbirisine sahip değil, ruh ve akıl gibi, ilim gibi Mücerred gayri tam, bir de gayri tam, yani tam olmayan mücerred misali ya berzah, yani misal aleminde ya berzah aleminde ki şekilsel varlıklar gibi ki darayı şekli ve endaze şekilleri var ve miktarları var ve ez diğer avsahı mucizat maddi hali es. Burada az edeyim ki bir dipnot olarak aşağı düşmüş. Diyor ki bakın biz dedik ki maddi varlıklarda bu özellikler var ve mücerred varlıklarda bu özellikler yoktu. Buradan yani şöyle düşünmeyin ki demek ki maddi varlıklar daha güçlü var. Hayır. Bu özellikler maddi varlığın acizliğindendir. Mekana ihtiyacı olması, zamana ihtiyacı olması, tutulabilir olması, bölünebilir olması bunun acizliğidir. Bunun zayıflığıdır. Bu mücerred varlıklar ki bunlardan uzaklaşıyor bu özelliklerden. Aslında mücerred varlık bu vasıflardan uzaklaşmakla güçlenmiş olur. Yani zamana ihtiyacı olmadan var olmak. Yani ihtiyaç bir şekilde bir zayıflıktır. Demek ki bu zamana ihtiyacı yoksa demek ki bu müstahınidir. Yani bu gibi şeylerden boş olması, hali olması onun güçlenmesinin nişanesi, güçlü olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla her mücerred varlık maddi varlıklardan daha güçlüdür. Bu yüzden de tam mücerred varlıklar tam olmayan mücerred varlıklardan daha güçlüdür. Yani onlarda tasarruf ediyor. Buyur efendim.
Bir şey soracağım.
Evet.
Mücerred varlıklar daha ihtiyacı var. O zaman
evet.
İhtiyaç dönüşü oluyor.
İnsan ruhunda az edeyim ki yine tam mücerred varlık bu anlamda zat itibariyle mücerreddi, fiil itibariyle mücerred değil. O fiil itibariyle mücerred oluşunu da bu hayat sürecinde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yani tam mücerred varlıklar her zaman daha güçlü olduğundan dolayı vilayet sahibi oluyorlar. Tam mücerred varlık olmayan, bizim mesela diyelim ki ruhumuz bu bedeni, maddeyi kullanabiliyor. Ama bedenimiz ruhumuzu kullanamıyor. Yani bedenin hakimiyeti yok ruhun üzerinde. Ruhun hakimiyeti var beden üzerinde. Az edeyim ki yani ruh vilayet sahibidir bedende. Keza berzah alemine gittiğimizde o berzah alemindeki ruhumuzun o zat boyutu, hakimiyeti var, vilayeti var. Oradaki o şekilsel boyutuna, bedenine. Dolayısıyla her zaman mücerred varlık vilayet sahibidir. Yani hakimiyeti var, kudreti var, tasarruf kudretine sahiptir. Kendisinden aşağıda olan maddi varlıklarda ki bizatihi fiziki alemde olsun ki bu tamamıyla hem fiziki alem hem misal aleminin altında ve onun tasarrufu altındadır. Hem de ruh aleminin tasarrufu altındadır. Ve böylece mücerredlik güçlendikçe onun kudreti de güçlenir. Dolayısıyla mesela tam mücerred varlık olan yani hem fiil itibariyle hem zat itibariyle mücerred varlık olan melekler bizim ruhumuzda da tasarruf edebiliyorlar. Ruhumuz onların nedir? Sultası altındadır. Onlar ruhta ruha hakimiyetleri var. Ruhun meleklere hakimiyeti yoktur. Niye? Çünkü henüz tam mücerred varlık konumuna gelmemiştir. Öyle ki tam mücerred varlık konumuna geldiğinde o zaman ruh da meleğin üstüne bir konuma geliyor. Yani melek konumundan da yukarı çıkarak o zaman meleklerde tasarruf yetkisine sahip olur. Melekler o zaman o ruhun ki güçlenmiştir ve artık maddeye hiçbir şekilde bağımlılığı kalmamıştır. Belki meleklerin konumundan da yukarı çıkan melekler o ruhun o zaman hizmetkarları oluyorlar. Yani pes ez işare bi manayi mücerred nubet bi terhi berhi medilli ve şevahidi mücerred budeni nefs miresed. Diyor ki biz şimdi mücerred varlık nedir? Maddi varlık nedir? Bunu anlamış olduk. Bunu beyan ettikten sonra bunların manası ortaya çıktıktan sonra şimdi diyor ki ruhun mücerred olduğunu ispat eden bir takım delilleri de burada zikredelim. Yani biz diyoruz ruhumuz mücerreddir. Aslında bunun en büyük delili nedir? Bizim kendi bulgumuzdur. Biz kendi ruhumuza baktığımızda onda dedim ki ilmi huzuri olarak biliyoruz ki o maddenin özelliğine sahip değil. Bu bulgumuz bizatihi ilmi huzuru olarak bilinmektedir ve delile de ihtiyaç yok. Çünkü bulgudur. Yani öyle buluyorsun. Öyle yani kendinin o hazır olarak görüyorsun. Maddede madde olmadığını buluyorsun. Yaşıyorsun. Dolayısıyla aslında bu ilmi huzuruyla bildiğimiz için delile ihtiyaç yok. Ama bununla birlikte tek Allah'ın varlığının asıl bilinmesinin delile ihtiyacı yoktur. Buna rağmen yani bununla birlikte bir de mahlukata Allah'ın varlığına delil getiriyoruz ya. Allah'ın varlığı aslında nedir? Her şeyden açıktır. Allah'tır ki her şeyi aydınlatıyor, her şeyi var ediyor ve her şeyi zuhura ortaya çıkaran O'dur. Dolayısıyla O'nun kendisi apaçıktır. Delile ihtiyacı yok. Ve arif insanlar, ilimde derinleşen insanlar önce Allah'ı görürler, sonra eserini görüyorlar. Ama bununla birlikte mesela diyelim ki bu kendi yerinde bunun anlamı bu değil ki aynı zamanda biz eserden Allah'a delil getirmek, eser Allah'a delildi. Hayır, eser de Allah'a delildi. Buna ilaveten henüz o ilmi, o marifeti o kadar gelişmeyen, farkına varmayan, Allah'ı ilmi huzuruyla idrak ettiğinin bilinci, şuurunu idrak edemeyen, teşhis edemeyen, bunun bir insan için bir de ne yapıyoruz? Eserden diyoruz. Bak işte şu eser, bu eser Allah'ın varlığını gösterir. Yere bak, göğe bak, insana bak ve diğer varlıklara bak. Her birisinde Allah'ın imzasını buluyorsun. Bu imzadan yola çıkarak Allah'ı da buluyorsun gibi. Eserden müessire gidiş. Ruhta da öyledir. Yani bizim ruhumuz, biz kendi ruhumuza döndüğümüzde mücerred olduğunu buluyoruz. Buna artık delil gerekmez. Ama bunun yanı sıra bir de istiyoruz ki bir takım subjektif deliller, yani aklı istidlallarla ruhun mücerred olduğunu da aynı zamanda burhanla, burhanlaştırarak, delilleştirerek beyan edelim. Bu burhanlardan birisi şudur ki, yine bu burhanın birinci mukaddemesi ilmi huzuridir. Diyor bak biz ilmimize bakalım. Hani ruhumuzu bıraktık kenara. İlmimizde düşünelim. İlmimiz, yani ilmimize bir dönelim bakalım. İlim kendisi madde midir? İlimde madde özelliği var mıdır? Bak sen ilimde madde özelliği buluyor musun? Diyor hayır, bakıyorum, görüyorum ki ilimde madde özelliği yoktur. O zaman ilmin madde olmadığını ben ilmi huzuruyla idrak ettim. Bunu kabulleniyorum, bunda şüphem yok. İlim madde değil. Niye? Çünkü mesela diyelim ki ilmin bir mekanı yok. Madde mekan işgaliydi. Şimdi ilmimiz bizim bir takım kavramlar, tasavvurlar, tasdikler, birçok bilgimiz var. Bilgimizin mekanı neresidir? Diyebilir miyiz ki bilgimizin mekanı mesela diyelim beynimizin sağ köşesi, sol köşesi, şu hücresi, bu hücresi demek değil. Bu ilmin maddede yani bir mekanı yok. Mekanı olmayan bir varlıktır. Ve kezem az edeyim ki maddenin diğer özelliklerini de ilimde bulmuyoruz. Bunu da böyle. Tamam. Peki ilim madde değil. Bunu kabullendiğimize göre. Ve öte yandan biliyoruz ki ilmimizi kabul eden yani ilmi kabullenip sahiplenen ya ilmin yerleştiği, ilme yerleşme konumunu sağlayan nedir? İlmin yerleştiği yer ruhtur. Ruhtur ki ilmi kendisinde yerleştiriyor. Peki madde olmayan bir varlık eğer ruh madde ise onda yerleşir mi? Madde olmayan bir varlığın mekanı da yani yerleştiği alan da, yerleştiği mevki de gerek ne olması lazım? Gayri madde olması lazım. Çünkü yerleşen gayri madde, çünkü yerleşen tutulan bir şey değil. Elle tutulmuyor. Bu şuraya koyalım, buraya koyalım diye. Gözde görülmüyor. Bir hacmi yok, bir şekli yok, bir mekan. Şimdi ilim soyut, mücerred. Peki nasıl olabilir ki soyut bir varlığın yerleştiği alan madde olsun? Olmaz. Madem ki ilim bir sıfat olarak bir yerleşici bir var, özellik olarak bir yerleşim gerektiriyor. Yani ilim tek başına var olamıyor. İlim mesela diyelim ki ilim müstakil bir varlık değil. İlim nedir? Bir boyutuyla Yani başka bir varlıkta olan bir özelliktir. Demek ki ilim tek başına mesela şu ilimdir, şu varlıktır ilim diye ortaya çıkamaz. İlim başka bir tabirde diyelim ki cevher değildir. Hala bu tabirde, gerçi ilmin kendisi cevher o ayrı mesela ama yani bu bakış açısından bakın. İlim bir arezdir. Bir yerleşik alan istiyor kendisine. Peki bu alan ne olacak? Kendisi maddi olmayan bir arezdir. O zaman bunun yerleştiği alan da gerek maddi olmamalıdır. Çünkü maddi olmayan bir varlığın madde üzerinde yerleşmesi imkansızdır. Madde bir belli bir alanı kapsıyor, bir sağı var, solu var ama ilmi öyle bir şey yok ki onun sağına soluna yerleştirelim. Birinci delil bu. Yani kısacası şu, ilim madde değil, bir yerleşik alan gerektiriyor ve yerleştiği alan ruhtur. Dolayısıyla ruh mutlaka ilmi kabul etmesi hasebiyle o da gerek ilimin türünden olmalıdır. Yani o da gayri maddi olmalıdır. Madde olursa gayri maddi varlığı kabul edemez. Onun yerleşik alanı olamaz. Evet. Birinci değer bu. Tecerrüd-i ilmi, tecerrüd-i ilm haki ez tecerrüd-i alemez. Delail-i ekliye tecerrüd-i ruh. Ruhun aklı ruhun mücerred oluşuna aklı deliller. Aklı deliller. Ki arz ettiğim ki aslında biz ruhun kendisini ilmi huzuruyla mücerred olduğunu buluyoruz. Delile ihtiyaç yoktur. Yani ilk başta bunun farkındayız ama bununla birlikte onun yanı sıra ana aklı delillerle de isteysek bu konuyu izah edelim. Bu delillerle izah ediyoruz. Birincisi tecerrüd-i ilm haki ez tecerrüd-i alimez. Az edeyim ki ilmin mücerred oluşu alemin, bilenin ki o ilmin yerleşik alanıdır, onun da mücerred olduğunu göstermektedir. Delil-i nuhus-u tecerrüd-i mücerred bu denil ruh ber esli tecerrüd-i ilm mustuvares. Diyor ki birinci delil ruhun mücerred oluşuna dair birinci delil ilmin mücerred oluşu ilkesine dayalıdır. İlim mücerreddir. Dolayısıyla onun yerleşik alanında mücerred olması gerekir. Beyanı fuşur değil, esl, anesk. Bu ilkenin, bu aslın özetle beyanı şudur ki, suretay-i ilmi ve idraki fakide havası eşya-i maddi manendi niyazmendi bir mekan inkısan peziri ve kabiliyet işare-i hissi mübaşen. Diyor ki ilmi suretler, ilmi tasavvurlar, ilim ister tasdik ister tasavvur fark etmez. Hala suret hadirin aklınız fakat tasavvurlara gitmesin. Tasavvur ve tasdik. İlim denilen şey ve bir de cüz'i ve külli fark etmiyor. Akli ve hayali olsun fark etmiyor. Hissi olsun, histen kaynaklanan olsun. Yani bilahare gerçi mesela meşayiler sadece süveri kulli, kulli ilmi mücerret biliyorlardı ilk başta ama nihayetinde bütün ilimin mücerret olduğu ilmi huzuruyla idrak ediliyor. Fark etmez hissi olsun, hıyali olsun, vehmi olsun, akli olsun, kulli olsun, cüz'i olsun. Velhasıl ilim, ilim olarak diyor ki maddi özelliklerden halidir, onlar yoktur. Mesela maddi özellikler nedir? Mekana ihtiyacı olması, bölünebilir olması, tutulabilir olması, istenliği mesela diyelim, görünebilir veya tutunabilir olması gibi özelliklerden ilimde yoktur. Berayı misal mitevan der veziyyeti süveri me'kuli manendi hayvan derek diye insan teammül versin. Örnek olarak diyor ki mesela insan kavramında, hayvan kavramında, ağaç kavramında, taş kavramında yani bu külli kavramlara örnek veriyor ilk başta. Yani bu külli kavramlara düşün. İnsan kavramını tutabilir misin? Gösterebilir misin? Ya bir mekana koyabilir misin? Yok. Yani bunlar yani bir parçalayabilir misin? Yok. Yani dolayısıyla maddi özelliklerden bunu ya boştur, yoktur bunlardan. Her yekes ma tesebbüri ez çinin mefahimi külli daret. Bizim her birimizin böyle külli kavramlarımız mutlaka zihnimizde var. Bu külli kavramlardan örnek veriyor. Arz ettim ki bu ilmin soyut oluşu, mücerred oluşu külli ilme mahsus değil. süver-i cüz'iyye de aynen böyledir. Hala çünkü bu sanıyorum ki ilmi kelamdır. İlmi kelamda daha çok meşşa ilminin fesvesinin etkisi altında olduğundan dolayı o şekilde beyan ediyor. Ama in sureta hergiz der mekanı hassi. Beli, beli. Ama in sureta bu kulli suretlerimiz hergiz asla der mekanı hassi vücut demiyor ben. Belli bir mekanda oluşmuyorlar. Ve der mehalli muayyeni mehulul nemikunen belli bir mekana bedenimizin, ruhumuzun belli bir boyutuna işlemiyorlar, hulul etmiyorlar. Beynvan misal, nemitevan muzi khasi ez mağz ya diğer azay beden, beden insanlara beynvan mehalli hulul ya intibayı onha muayyen ked. Örneğin diyor ki, bedenimizin ya beynimizin belli bir alanını, beynimizdeki hücrelerin belli bir kısmını şu hücreleri gösteremeyiz, diyemeyiz ki işte ilmin hulul ettiği, geçtiği veya ilmin intiba ettiği, yani işlediği nakş olduğu yer işte budur diye göstermemiz mümkün değil. Ezin ruh, süver-i mezbur, kabili işare hissin hissen. Böyle olduklarından dolayı da onları hissen gösteremeyiz. Hiçbir zaman ilmimizi ne kendimiz hislerle algılıyoruz, ve ne de ki başkasına hislerle algılaması sağlayabiliriz. Benim zihnimde olan, sizin zihninizde olan ilmi hiçbir zaman bir size gösteremeyiz. Tutamayız, tutturamayız. Ve az edeyim ki kendimiz de bunu hislerimizde, işte ben bunu duymamla farkına varayım, ya görmemle farkıma varayım, ya dokunmamla işte ilmimi şurada da tutuyorum gibisinden. Yok, olmaz. Yani ilmin varlığı neyle bilinir? İlmin varlığı bizatihi kendisiyle biliniyor. Yani ilim, ilmi huzuridir. İlmin varlığının bilinmesi ilmi huzuruyla. Yani ilim ve alim orada bir şey. Hem Çin'in, nemitvan Çin'in süverira bedu ya çen cüz taksimker. Bunları parçalara da ayıramayız objektif olarak. Yani iki parça, üç parça diye bölemeyiz de. Eleva ber'in mülahize mikro. Elava berin mülahize mikunim ki berhi hulumuma buna ilaveten diyor. Mesela diyelim ki aynı zamanda maddi varlıklarda bir değişim söz konusu değil mi? Bir gelişme veyahut da mesela diyelim değişme söz konusuydu. Oysa ki ilimimiz her zaman sabitti. Yani ben mesela örneğin çocukluk döneminde bir hatıra, bir olay aynen zihnimde yıllar yıllar ta en ihtiyarlık anında hatırladığımda aynı şeydir. Yani bir değişime uğramamıştır ki maddi varlıklar oysa ki beden kendisi mesela zayıflıktan güçlüğe, güçlükten zayıflığa doğru çok hareket yapmıştır ama ilimde bir değişme söz konusu değil. Elave berin mülazemi konum ki berhi ulumuma bir takım ilimlerimiz yani aslında tamamı ulumuma berhi kelimesinin burada yeri yoktur. Tamamı ulumuma der turis salahay mutemadi bütün uzun yıllar şeyinde zaman içerisinde ders hoşe hiç kuna tehavvül ve tegyir neşulez hiçbir değişme uğramamıştır. Evet, bir şeyi yanlış biliyordum, doğrusunu bilebilirim. Bu onun değişmesi anlamına gelmiyor. Onun silinmesi, yanlışın silinmesi yerine doğrunun yerleşmesidir yani. Yani bir bilginin eksiğinin tamamlanması. Önce eksiydi. İnsan konusunda bilgimiz az idi. Şimdi geliştik, çok şey biliyoruz mesela. Ya şu varlık konusunda bilgimiz az idi. Şimdi çok şey biliyoruz. Ya yanlış biliyorduk, doğrulattık. Bu yanlışın doğruya dönüşmesi. Azın çoğalması onun değişmesi anlamına gelmiyor. Belki azın gitmesi yerine çoğun konulması anlamına geliyor. Yoksa bir değişim, yani maddedeki örneğin bir yaprağın sararması gibi ya mesela diyelim bir çekirdeğin büyümesi gibi bir değişim söz konusu değil. Halon ki umuru maddi daimen der me'rezi tehevvül ve tegyiren. Oysa ki maddi varlıklar her zaman değişim içerisindedirler. Buna göre diyor ki biz gördük ki ilmimizin kendisi, yani buluyoruz ilmimizi incelediğimizde farkına varıyoruz ki ilim madde değil. Bunda şüphemiz yok. Az önce bir ihtisar gofte şud durusti mukaddemi evvel istidlal yani tecerrüdü ilm ve suretayı idraki roşen mi gerder. Bu dediklerimizden bu istidlalımızın birinci mukaddemesi. Birinci mukaddemesi nedir? İlim mücerreddir. Birinci mukaddemenin doğruluğu yani ilmin mücerred oluşu diyor ki roşen oluyor. Yani biz birinci mukaddime, yani burada her istidlalın, her akıl istidlalın iki tane mukaddimesi var değil mi? Bir sura, bir de kubra. Bir öncülü, bir de ondan sonra, sonra netice. Burada suramız nedir? Yani birinci mukaddimemiz nedir? İlim mücerrettir. Bu ortaya çıkmış oldu.
Hocam, belli olarak diyor ya, ilim ruha sadece yerleşebilir. Ama uzmanlar diyorlar ki mesela beynin belli bir bölümü var, hafıza bölümü, hafızanın oluşturduğu. Mesela oraya dokunduğun zaman ya da oraya bir hastalık geldiği zaman insan bilgilerini unutabiliyor ya da...
Bu bilgilerin unutulması, yani şimdi ruhumuz işlerini beden vasıtasıyla gördüğünden dolayı bu neyin ki o bilgi o ruhtan alınmıştır değil. Bilgiye ulaşamıyor o zaman, yani ulaşım aracı kesiliyor. Bizim ruhumuz tam mücerred boyuta gelmediğinden dolayı aracında bir arıza olduğunda o işini göremiyor o açıdan. Şimdi bilgimizin ruhumuz bilgiye aracına, yani bilgisine ulaşmak için bir araç da aynı zamanda söz konusu olur, beyin vasıtasıyla ulaşıyor. O alındığında o bilinçli boyutu, ruhun bilinçli boyutu kapanmış oluyor ruhun üzerine. Dolayısıyla o bilgiye ulaşamıyor. Neyin ki bilgi, az edeyim ki yerleştiği yer hafıza değil. Belki o sadece o ruhun kendi bilgisindeki, yani onu kontrol etmesinde, onu kullanmasında kullandığı bir vasıtadır, araçtır. Ve bu da ruhun henüz tam, kamil anlamda tam mücerred olmayışından kaynaklanıyor. Yoksa ruh, bilgi hafızaya yerleşmiş değildir. Mukaddime-i burada duvvum kelimesi tuttum. Demek ki birinci mukaddimemiz malum oldu. Birinci mukaddimemiz gördük ki ilim mücerred. Bu birinci mukaddime. Dedi ki her istidlal iki mukaddime oluşur. Birisi suğrası ki yani birinci önerisi ki ilim mücerred. İkincisi bu ilmi kim kabul ediyor? Ruh kabul ediyor. Bu da ikinci. Yani ikinci mukaddime. Şimdi bu diyor ikinci mukaddime. Mukaddime-i duvvum kelimesi orada olması lazım. Mukaddime-i duvvum-i istidlal an eski. İkinci istidlalımızın ikinci mukaddimesi de budur ki onçi hezirayı mucudu mücerred mi gerder ne mi tevanet maddi başet mücerred varlığı kabul eden kendisine mücerred varlığın yerleşik alanı olan şeyin kendisi madde olamaz. Bu peki bizim şüphemiz yoktu ki bizim az edeyim ki ilmimizin yerleşik alanı ruhumuzdur. Bunda şüphemiz yok. Çünkü bedenimiz değil. Ruhtur. Bunu biliyoruz. Madem ki ruh, ilimin yerleşik alanı ruh ise, ilim de mücerred ise, mücerredin yerleşik alanı madde olamaz. Ne mi tevan maddi başet? Bir ibaret roşenter, başka açık bir tabirle, umur-i maddi sırfem mi tevanend vacid-i avsaf ve e'raz-i maddi gerdem. Başka bir tabirle, maddi varlıkların özellikleri vasıflara sadece madde olabilir. Yani bir maddi varlığın zatı az edeyim ki şey olduğu gibi madde olduğu gibi o maddenin sıfatları da maddi bir sıfat olabilir. Yani görülebilen, işaret edebilen, tutunulabilen, hisle algılanabilen. Mesela diyelim ki elma gelir misalini veriyoruz. Elmanın zatı maddedir. Vasfı da nedir? Maddedir. Mesela renginin yeşilliğini, kırmızılığını, sarılığını da biz ne yapıyoruz? Gözümüzle algılıyoruz. Veyahut da tadının mesela ekşiliğini, tatlılığını, tatlı oluşunu da neyle yine? Maddi olarak algılıyoruz, hissimizle algılıyoruz. Niye? Çünkü maddidir. Dolayısıyla maddi varlığının vasfı her zaman nedir? Maddi olabilir. Bir ibaret-i roşenter, umur-u maddi, sırfen, mitevanen, vacid-i avsaf ve eraz-ı maddi, gerdem, der netice. Sonuç itibariyle, ruh ya nefs insan ki, pezirayı suveri mücerredi ilmiz, ruh ki ilmi suretleri kabul ediyor, hud mucud-i mücerred ve gayri maddi, es, onun kendisi de maddi olmayan, mücerred olan bir varlıktır. Öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde maddi olmayan ilmi kabul edemezdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.